Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Evet sayın dinleyicilerim, Allah'a davet, salih amel özelliği, ayetteki tebliğin usulü konusunda ilk çıkarımlardan birerleridir demeye çalışıyordum. Üçüncüsü yine ayette ifade edilen, ben Müslümanlardanım demek. Bir teslimiyet ve bir kimlik, bir aidiyet özelliğinin vurgulanması gerekiyor. Bundan hem çıkar gözetmemek, hem de başka bir kimlik taşımamak gibi bir çıkarım rahatlıkla olabilmelidir. Allah'a teslimiyet, yani İslam prensiplerini tavizsiz yaşamaya çalışmak, İslam kimliğinden başka bir kimlik ve aidiyetleri öne çıkarmamak, en azından karşımızdaki muhatabımıza tebliğ ettiğimiz özellikler içerisinde herhangi bir kimlikle değil, Müslüman kimliğiyle kuşatıcı, kapsayıcı ve sadece tartışmasız Allah'a ait olduğu özellikleriyle bir İslam'ın temsilcisi, ona davet eden bir özellik ortaya çıkmalı. Yani şahsiyet sahibi olmalı ama İslam şahsiyeti içerisinde Müslümanlardan olan bir ümmetin bireyi, bir karakteri, özelliği taşımalı. Bunun yanında tabii ki ben Müslümanlardanım demek, başka bir çıkarı gözetmemek özelliğindedir. Dünyevi bir menfaate davet ve tebliği en küçük çapta irtibatlandırmadan dini, tebliği dünyaya menfaat aracı olarak, istismar konusu olarak kesinlikle düşünmemek, karşımızdakinin de aklına en küçük çapta getirtmemek gerekiyor. Evet, bir insan bir cemaat mensubu olabilir, bir grubun üyesi olabilir ama tebliğ yaparken sadece Müslüman kimliğiyle, şahsiyetiyle ortaya çıkması lazım. Yine bunun yanında kötülüğü en güzel bir tavırla önlemeye çalışmak gerekiyor. Davet ve tebliğ usulü olarak. Karşımızdaki muhatabımız mümkün ki seviye olarak, kültür olarak, İslam gibi güzel bir dinin tüm özelliklerine sahip olmayarak, hasta bir ruh yapısının gereği olan yanlışlıklar sergileyebilir. Hemen bizimle tartışmaya girebilir, sözü değiştirmeye çalışabilir, hatta sözü kişileştirerek bize cevap yetiştirmeye, nefsini temiz çıkartmaya, bizimle ağız dalaşına girmeye çalışabilir. Onlar muhatabımız açısından çok görülmemeli. Zaten eksikleri var da ona tebliğ ediyoruz. Biz doktoruz, o bir hasta konumunda ona daha sevecen, daha müsamahakar, daha hoşgörülü, rencide etmekten uzak ve aynı zamanda da kötülüğü en güzel bir tavırla önlemeye çalışan, inisiyatifi kendi elimizde bulunduran olgun bir yapı arz etmeliyiz. Onun tuzaklarına düşmemeli, eğer onun seviyesi altlardaysa bizi çekmek istediği alt seviyelere düşmemeliyiz. Eğer bir kötülük sergiliyorsa karşımızdaki, o kötülüğe hak ettiği tarzdan benzer bir kötülükle ya da daha üstten bir kötülükle yaklaşan kimse davetçi ve tebliğci olamaz. Kur'an ayetindeki ifade edilen tebliğ usulüne uymamış, belki kaş yaparken göz çıkartmış olacaktır. Kur'an bunun için tebliğcilere kötülüğü güzel bir tavırla önleyin diyor. Güzel tavır, sözümüzün, nasihatimizin ısırıcı olmaması, gönle hoş gelecek ifadeler, yaklaşımlar içermesi, beden dilimizin, tavrımızın, edamızın, yüz hatlarımızın, jest ve mimiğin insana itici değil, çekici hale gelmesi için karşımızdaki düşmanı bile yakın bir dosta dönüştürecek bir özellik ile yapılmasını ayetin devamında yine açıklama sadedinde Rabbimiz ifade ediyor. Düşmanı yakın bir dosta dönüştürme çabası olmalı davetçinin sözü ve tavrı deniyor. Bu nasıl yapılacaktır? Düşman kendi yaptığının karşılığı olan benzer bir tavır ile karşılaşınca tabii ki o dost olmaya başlamayacak, düşmanlık devam edecektir. Kendi içindeki problemlerin bir benzerini bizden de görmüş olacaktır. Kötülüğe kötülük, her kişinin kârı. İşte davetçi, kötülüğe iyilik yapan er kişi olabilmeli de, nefsini dizginleyebilmeli, sabredebilmeli, olgun bir yapı içerisinde bir düşman daha kazanmak, düşmanı daha büyük düşman yapmak değil, büyük bir düşmanı dost haline getirmeye çalışmalı. Kur'an öyle yapmıyor muydu? Kendisine düşmanlık yapan Mekkeli müşrikleri, bugün Kur'an'a muhatap olan, Kur'an'a nasılsa bir dostunun aracılığıyla vesaire merak sahikiyle müracaat edene nasıl onun ruhunu kuşatacak, onu mesrur edecek özellikleri seriyordu. Örnek olsun diye söylemiş olalım, hatırlatmış olalım. Hazreti Ömer bir Kur'an ve bir peygamber düşmanıydı. Eline kılıcı alıp peygamberi öldürmeye gidiyordu. Aynı düşmanca bir tavırla onun karşısına çıksaydı, en azından Ömer kaybedilebilir veya Ömer eliyle güzel insanlar kaybedilebilirdi. Ama Kur'an ruhu galeyana getirecek, ruhun fıtrata uygun özelliklerini öne çıkartacak güzellikleriyle ona kapısını açtı, Ömer de kılıcını elinden atıverdi. Peygamberi dini öldürmeye giden Ömer, dinle dirildi, Kur'an'la ihya oldu. İşte insanı, kendisine düşman olan insanı nasıl dost haline getirmeye çalışıyorsa İslam, tebliğci de bir insan kurtarmaya, düşmanın düşmanlığını artırmaya değil, onu dost yapabilecek, kendisiyle de barışık olabilecek, Rabbıyla kopan bağını yeniden ayarlayabilecek bir ustalıkla, olgunlukla insanlara ulaşabilmelidir. Yine ayetin devamı, sabırlı, hayırdan büyük pay sahibi olmak, tebliğci için ön plana çıkartılan özellik olarak Fussilet suresinde ifade ediliyordu. Davetçi her şeyden önce çok ama çok sabırlı olacak. Nefsine ne kadar karşı tavır alınmış olursa olsun, nefsi tahrik edilirse edilsin, ortam ne kadar kışkırtıcı olursa olsun, o sabretmesini bilecek. Hani insan kurtarmanın değişik bir yolu olan, davet ve tebliğin farklı bir özelliği olan cihat ortamı içerisinde Hazreti Ali'nin anlatılan hadisesini bilirsiniz. Kılıcı çekip düşmanını savaşta tam öldüreceği bir anda altında yatan düşmanı kafir yüzüne tükürüyor Hazreti Ali'nin. Hazreti Ali kellesini kesmek durumunda olduğu halde kılıcını bırakıveriyor. Diyor ki, demin seni Allah için öldürmeye çalışıyordum. Şimdi ise sen benim nefsime hakaret ettin, yüzüme tükürdün. Şimdi kılıcımı vurursam mümkün ki seni nefsim için öldürmüş olacağım. Halbuki ben Allah için öldürmenin dışında hiçbir öldürmeyi meşru göremem, adam kaybetmek olarak görürüm. Bu sözler altındaki kafirin ihya olmasına, dirilmesine, diriltilmesine yetivermişti. Dolayısıyla biz kılıçla savaştığımız anda bile hala insanları kurtarmak için bir yol varsa mutlaka o yolu önceliklememiz, nefsimiz için değil, sadece ve sadece Allah için cihad ettiğimizi, Allah için davet ve tebliğ yaptığımızı, Allah için yaşadığımızı kendimize de muhatabımıza da ispat edebilecek bir sabırlı insan olmalıyız. İşte böyle olan insan aynı zamanda hayırdan büyük pay sahibidir ve sabırla birlikte başka hayırdan büyük payları da kuşanmalıdır. Nedir o hayırdan başka paylar? Bazı özellikleri söylemiş olabiliriz. Diğer aklımıza gelecek işte sevecenlik, fedakarlık, insanların kurtulmasını isteyen bir tavır, onlara her şeyimizi vermeye hazır olan bir fedakarlık ruhu, yüzümüzü asmadan geniş bir müsamahakar özellikler ama Allah'ın müsaade ettiği ölçüleri aşmadan, sınırı geçmeden, Allah'tan daha fazla merhametli olmanın zulüm olduğunu bilen bir anlayış ile ona teslim olan bir özellik içerisinde. Yani diğer ayete geçmiş olursak, Nahl suresi 125. ayetin mesajına, üslup yönüyle, hikmet sahibi bir insan özelliğiyle hayırdan pay almış, hayra insanları ulaştırmaya çağıran, daima hayrı söyleyen bir özellik ile ağzımızdan çıkan sözlerin de, ağzımızdan çıkarken vücut dilimizin de hikmet özelliklerini tümüyle içerecek güzellikte olmasına gayret edeceğiz. Ve nasihat edeceğiz insanlara, güzel öğütle nasihat edeceğiz. Mev'ize-i hasene diyor Kur'an. Mev'ize-i hasene, yani güzel mev'iza, güzel nasihat, güzel öğüt. Nasihat olmasına nasihat olacak ama bazı nasihatler vardır ki yılan diliyle dillendirilir. Bazı nasihatler vardır ki ürkütür insanları, kaçırtmaya çalışır. İnsanın direkt nefsine yönelir. O yüzden öğüdümüzün, nasihatimizin, mev'izamızın en güzel bir şekilde hem dil olarak hem içerik olarak muhteva ve üslup özellikleriyle en güzel mahiyette olması lazım. Ve münakaşadan, mücadeleden, kavgadan, tartışmadan kaçan bir üslubu kullanmalıyız. Bütün bunlara rağmen muhatabımız kendi seviye veya seviyesizliği ile münakaşaya, kavgaya, tartışmaya mı geçti? O zaman onunla tabii ki altta kalarak izzet ve onuru, davet ettiğimiz dinin izzet ve onurunu, bir Müslüman olarak kendi izzet ve onurumuzu hiçe sayan bir misyoner tavrıyla hakaretlere göz yuman bir yaklaşım değil, o münakaşa ve mücadele ediyorsa biz de onun anlayacağı dili kullanabiliriz. Tabii ki bizimle münakaşa yapan insana gerektiğinde uygun görüyorsak biz de aynı usulü kullanacağız. Ama Rabbimiz burada yine bizi belirli bir sınırlamaya, belirli bir yönlendirmeye tabi tutarak münakaşa ve mücadele edilecekse en güzelini yapın diyor. وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِي هِيَ اَحْسَنْ Güzel olmanın, en güzel olmanın dışında mücadele değil. Yani güzel, en güzel şekilde mücadele edemiyorsanız o zaman hiç mücadele etmeyeceksiniz. O davanızın güzelliğine de zarar getirir, gölge oluşturmuş olursunuz deniliyor. Kur'an-ı Kerim'de farklı diller, farklı ifadelerle, farklı ayetlerde sadece müminlere değil, kafirlere bile müminlerin güzel sözler söylemesi emredilir. Mesela bunlardan bir tanesi Bakara suresi 83. ayette. Estağfirullah. Ve kulu linnasi husna. İnsanlara güzel sözler söyleyin denilir. Evet. Tabii güzel sözün Fussilet suresinin 33. ayetinde Allah'a davet eden söz ile muhtevasının doldurulması gerekiyor. Yoksa insanı Allah'tan uzaklaştıracak, şehvetine veya şeytanına yaklaştıracak şarkılar, şiirler, edebi sözler Kur'an ölçüsüne göre güzel söz değildir. Allah'tan uzaklaştıran hiçbir şeyin güzel kitabımızın güzel ölçüsüne göre güzel sıfatına sahip olması mümkün görülmemektedir. O yüzden insanlara tatlı dille, yumuşak ifadeyle konuşulması gerekiyor ki Cenab-ı Hak bunu yine davet ve tebliğ usulü olarak hem de Musa ve Harun aleyhisselam gibi iki peygamberi Firavun gibi azılı bir düşmana gönderirken bile ifade ediyordu. Fekûlâ lehu kavlen leyyina leallehu yetezekkeru ev yahşa diyordu. Yani yumuşak bir üslupla, yumuşak ve güzel bir ifade ile insanlara hitap edin. Tebliğinizi, davetinizi o şekilde tatlı dille, güzel ve yumuşak bir üslupla söyleyin deniyordu. Taha suresi 44. ayet-i kerimede. Bu ilahi uyarı Firavun'u uyarmakla görevlendirilen iki peygambere yapılıyordu. Asıl olan İslam'ı insana taşımaksa, insana ulaştırmaya çalışmaksa bu uğurda meşru olan her yöntem denenmeliydi. Bunların başında da meşru yöntemin başında da tatlı dil ve güler yüz geliyordu. İşte Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a bu ilahi talimat verildiğinde Firavun tabii ki açıkça ve bilinçli bir şekilde İslam'a düşmanlığını ortaya koyan bir konumda değildi. Yani artık ona nasihat etmek de etmemek de fayda etmez denilen, kalbi mühürlenmiş, İslam düşmanlığı perçinleşmiş bir boyutta gözükmüyordu. Henüz davete muhatap olacak bir cahil konumundaydı. İçinde bulunduğu küfür bir inatçı küfür, yani küfrü inadi değildi, bir küfrü cehli idi. Cehaletten, bilmemekten, davetin kendisine ulaşmamasından kaynaklanan bir küfür idi. O yüzden onun davet karşısındaki tavrı netleşip küfründe direndikçe söz konusu peygamberlerin de ona karşı takındıkları üslup tabii ki doğal olarak değişecekti. Yani devamlı Firavun gibi İslam düşmanlarına o eline kılıcı alıp Müslümanları ve İslam'ı düşman olarak ilan ettiği halde hala yumuşak bir tavırla, misyoner edasıyla onlara anlatmak Kur'an'ın emrettiği bir usul ve üslup kesinlikle değildir. Bu yanlış anlamaktır dini ve tebliği. İşte günümüzde Müslüman kardeşine bir doğruyu ileten, Müslüman olduğu zannedilen muhatabına bazı hataların yanlışlığını, bazı güzelliklerin faziletini anlatıp tebliğ ulaştırırken, bu kardeşini uyaran bazı Müslümanların takındığı üslup, Firavun'a dahi takılmayacak kadar nefret ettirici ve gaddarca olabiliyor bazen. O yüzden karşımızdaki insanlara dini zorlaştırmak yerine kolaylaştırmayı, nefret ettirmek yerine müjdelemeyi, sert, bıktırıcı, usandırıcı, itici bir söylem yerine cazip, yumuşak, güzel bir üslup kullanmayı davet ve tebliğci mutlaka hem bilecek hem de uygulayabilecek bir olgunluğa sahip olacaktır. Yine Kur'an-ı Kerim davet ve tebliğ usulü olarak bize insanlara sözlerin en doğrusunu söyleyin diyordu. Ve kulu kavlen sedida, hakkı ve doğruyu söyleyin. Ahzab suresi 70. ayet. Bu insanlara ulaştırdığımız mesajın hak olan Allah'ın, hak kitabı olan hükümlerinin ortaya koyduğu, direkt hak olan özelliklerinin ortaya konulması şeklinde de ifade edilir. Göreceli doğrular değil, mutlak hak ve hakikate insanların davet edilmesi şeklinde de anlaşılabilir. Ama söz aynı zamanda doğru söz olarak da Arapçada sedid kelimesinin izahını görebiliriz. O yüzden biz davetçi olarak yalana ne davet usulünde ne de başka bir zaman davetçi kimliğiyle, Müslüman kimliğiyle en küçük çapta yalana prim vermeyeceğiz. Hayatımızda yalana kapı açmayacağız ki karşımızdaki insanlar bizim söylediklerimizin mahza doğru olduğunu, bizim ağzımıza yalan yakışmayacağını bildiklerinden anlattığımız hakikatlerin de okuduğumuz ayet ve hadislerin de doğruluğuna güvenmeleri, emin olmaları gereken bir özellik sergilememiz gerekiyor. Yani el-emin olmak, mümin vasfımızın bir anlamı da olan güvenilir olma özelliğimizi karşımızdakine tebliğin altyapısı olarak hayatımız boyunca sunabilmeliyiz. Evet, ağzımız doğruyu söylerken işimiz, hayatımız, aile yapımız, insanlarla ilişkimiz çarpık olmamalı. Yamuk ağacın gölgesi de yamuk olur denir. O yüzden yamuk bir insanın tebliği de yamuk olacak. O tebliğ konusunda her ne kadar gayret etse bile haktan hakikatten ayrılma ihtiyacı hissedecek. Ya da söz gelimi en güzel bir şekilde, en güzel mevizayla, en güzel hakikatleri kendisi layık olmadığı halde ezberleyip sunabilse, insanlara tiyatrocu gibi tamamen inanmadan ama yalancı bir ağızla sunabilmiş olsa, bunun adına zaten tebliğ denilmez ve bereketi de olmaz. Böyle sözlerin insanı etki altında bırakabilecek, ihlaslı bir sözün neticesi olarak Allah'ın yardımına muhatap olunacak bir durum olmadığı için neticede sağlayamayacaktır. Tabii doğru söylemenin, hakkı söylemenin bedelleri de ona göre büyük olacaktır. Mümkün, doğru söyleyen radyoları bile kapatıyorlar. Doğru söyleyen insanı hele günümüzde 9 köyden kovuyorlar. Doğru yazan insanların niceleri Hazreti Yusuf'un imtihan edildiği medreselerde imtihan edildi. Bedeli olacak, hele eğri insanlar doğrudan nefret ettikleri için, başkalarını da eğriltmek için eğrilere dayanmak istediklerinden, doğrulayıları kabul etmeyecekler. Bir sürü cezalar vermeye, dışlamaya çalışacaklar. Hatta bırakın doğru söyleyenleri, bazen batılı söylemenin bile bir bedeli var. Söz gelimi eğri insanların, batıl taraftarı insanların cehennemi göze alarak ya da göze almıyorlarsa oraya koşar adım giderek batılı savunmaları söz konusu. Hakkı söylemenin bedeli olmasın mı? Biz neyin karşılığında cenneti isteyeceğiz ki? Neyin karşılığında Rabbimize kulluk yapıp onun yardımına muhatap olacağız ki? Söylediğimiz hakikat ne kadar büyük ve önemliyse bazen ödeyeceğimiz bedel de o oranda büyük olur. Çünkü karşılığında alacağımız mükafat da o oranda büyük olacaktır. Tarih boyunca tüm zalim yöneticilerin gazabını kendilerine hakkı ve doğruyu söyleyenler celbetmiş. Peygamberler başta olmak üzere tarih bunlarla dolu. Zaten o yüzden denilmiyor mu ki? Ebu Davud'un ve Nese'inin, Tirmizi'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte, cihadın en büyüğü, en erdemlisi, zalim yöneticiye hakkı haykırmaktır. Biz, zalim insanların da ihya olmasını, onların da cehennemden kurtulup cennete gitmelerini, insanlara ve kendilerine zulmetmemeleri, dolayısıyla kendilerine de başkalarına da zararları dokunmamasını isteyen bir üslup ile ama doğrudan en küçük çapta taviz vermeyerek, eğmeden, bükmeden, hakla batılı karıştırmadan, biraz doğru biraz eğri değil, tümüyle doğruyu söyleyebildiğimiz oranda tavizsiz olarak söyleyebilmeliyiz. Ama bilmeliyiz ki bir doğrunun söylenilmesi için çokça yöntemler vardır. Bununla ilgili Nisa suresi 5. ve 8. ayetlerde tekrar edilen ve kulu kavlen marufa ifadesini hatırlayabiliriz. Yani münasip biçimde, maruf özellikleri içerisinde sözlerinizi söyleyin. Özellikle tebliğciler konuşmalarını hale, muhataba, zamana ve ortama uygun şekilde münasip tarzda söyleyebilmeliler. Maruf iyi, güzel, münasip anlamlarına, aynı zamanda Kur'an'ın ölçülerine uygun, Müslüman örfün özelliklerine uygun anlamlarına gelir. Bu ifade ayette ister karı koca ilişkileri bağlamında söylesin, ister genelleştirerek tüm insani ilişkilerdeki sözcüklerin seçiminden yere, zamana uygun, en münasip, en faydalı olabilecek şekilde söylenilmesi kastedilsin. Maruf söz, bütün bunları içerebilecek özellikte olan sözdür. Yani asıl olan neticeye, Allah'ın rızasına ve insanları kurtarmaya bu hizmete uygun özellik taşımasıdır. Amaca ulaşmaya götürecek münasip tarzdır. Hakikat tektir, bir tanedir ama hakikati anlatmanın yolu ve yordamı, usulü bir değil, onlarcadır. Bir doğruyu söylemenin onlarca usulü, yönü ve yöntemi vardır. Ama bu usul ve yöntemin biz karşımızdakinin nefsinin ya da kendi nefsimizin ölçülerine uygun olmasından önce Rabbimizin ölçülerine uygun tarzda usul ve metot konusunda ancak meşru usullerin birini kullanarak yerine getirebilmeliyiz. Bazı insanların hadis diye naklettiği fakat hadis olmayan bir söz var. İnsanlara akıllarının alacağı şekilde konuşun diye. Hadis olmasa da aslında bu söz bir gerçeğin ifadesidir. İnsanların anlamayacağı dille, anlamayacağı bir üslupla, anlamayacağı tarzda hitap etmek, bir bebekle edebi dille konuşmaya çalışmak demektir. Nasıl büyük insanlar çocukla konuşurken konuşma tarzlarını, seçtiği kelimeleri, hatta konuşma usul ve üsluplarını, tavırlarını, yüzlerini çocuksu bir edaya büründürme zarureti hissederlerse, karşımızdaki çocuk akıllı muhataplarımıza İslam'ı tebliğ ederken de onların anlayacağı tarzda, onların kültürüne uygun, onların anlayışı ile onların anlayabileceği örnekler vererek gündeme getirmek dinin tavsiye ettiği usullerden bir tanesidir. Evet, sadece söylediğimizin muhteva olarak doğru olması yetmez. Eğer sözümüzün hedefini bulmasını istiyorsak, doğruyu doğru bir zaman ve doğru bir zeminde, doğru bir üslupla, doğru bir şekilde söylemek zorundayız. Evet, her doğru her yerde söylenir mi tartışılır ama, söyleyeceğimiz sözün mutlaka doğru olması ve üslup ve tarzın da doğru ölçülerinden taviz vermemesi gerekiyor. İşte ayette geçen maruf, münasip tarzda en uygun usulde konuşulmasıdır ki söz hem muhteva hem üslup hem şekil yönüyle hem beden diliyle dosdoğru olmalı, dosdoğru insan inşa etmenin yolu olarak tebliğcinin de dosdoğru bir tarz sergilemesi gerekiyor. Yine Nisa suresinin 63. ayeti kerimesinde tebliğin bir değişik özelliği vurgulanır. وَكُلَّهُمْ ف۪ي اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَل۪يغًا Yani maal olarak ve onlara kendi konumları hakkında detaylıca konuş, tesirli, beliğ söz söyle denilir. Ayette ف۪ي اَنْفُسِهِمْ ifadesi var. Bu söylenecek sözün özbenliklerine, yani karşımızdaki insanın ruhuna, vicdanına etki edebilecek söz olmasına işaret ediliyor. Onun ruhuna etki etsin, canına, vicdanına hitap etsin, kalıcı olsun söz denilmek isteniyor. Yani dudaktan çıkan sözün varacağı yer en fazla kulak kepçesidir. Bazen oraya kadar bile ulaşmaz, adam dinleme ihtiyacı hissetmez, dinler rolü takınır. Nezaket olsun diye yanından ayrılmamış olur sadece. Ama yürekten çıkan sözün varıp duracağı yer muhakkak muhatabın, karşımızdaki insanın gönlü olacaktır. Ayetin esas vurguladığı şeyse bunun ötesinde davete muhatap olan insanın ilgisini yine insana, yani kendi gerçeğine çekmek. Fî enfüsihim ifadesinden bunları da anlayabiliriz. Kendi gerçeğini görmeyen biri kendisiyle değil, hep başkalarıyla, hep onlarla ilgilenir. Kendisini sürekli ilgi odağından uzak tutan kimse, verilen hiçbir nasihati de üzerine almaz. Hiçbir davetin muhatabı yerine kendilerini koymaz. Dolayısıyla onlar öğüt almaz, söz dinlemez, hallerini düzeltmez. İşte onlar kör, sağır, dilsiz gibidirler. O yüzden vericilerini kapatan insana sen ne kadar güzel alıcı, vericilerle, pardon, sözü düzeltiyorum, alıcılarını kapatan bir insana sen ne güzel vericilerinle, ne kadar gür sesinle, ne kadar teknik donanımınla hitap edersen et, alıcısını kapatan bir kimseye hiçbir faydan olmayacaktır. Kendisini düzeltmek istemeyen insana ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın, o kalbini, gönlünü mühürlediği için, kapattığı için insandan etkilenmemeye gayret ediyorsa etkilenmeyecektir. Yani dinlemesini istemeyen kadar bir sağır düşünülemez. Tedavi olmak istemeyen bir hasta hiçbir doktor tarafından iyileştirilemez. O yüzden insanın bu kapattığı kapıları açacak şekilde belir, tesirli, etki edecek sözler bulunmalı ve insanı başka şeye davetten önce kendisine çağırmalıyız. Kendisine dönmesini istemeliyiz. Önce kendisine faydalı olmasını, kendisini kurtarmayı, inanıyorsa inandığı gibi yaşamayı, inanmıyorsa niye inanmadığı, inanmamanın dünyada ve ahirette getireceği problemleri irdeleyebilmeliyiz. İşte bunlar zaten sözün tevhid eksenli ortaya çıkmasına da direkt sebep olacak hususlar olacaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim sözlerin en güzelidir. Davetin de en güzel usulüyle insanlara ulaştırıldığı en güzel mesajı, en güzel yöntem ve üslup ile vurgulandığını gördüğümüz ilahi kitaptır. Kur'an'ı çokça okuyan, meal ve tefsirine çokça itina gösteren insanlar, giderek Kur'an'ın üslubunu kendi üslupları olarak benimseyecekler. Kur'an talebesi olarak, Kur'an onların hem anlatacağı, hem yaşayacağı, hem kendisine kabul ettireceği, hem toplumuna kabul ettirme gayreti, çabası, cehdi ve cihadı için donanımlara sahip kılacağı gibi, üslubunu da Kur'an yönlendirecektir. Yani gönül fatihi için Kur'an'ın usulü ve üslubu bulunmaz bir hazinedir. Kur'ani davet üslubundan çıkaracağımız çokça hikmetler, çokça özellikler vardır. Kur'ani davette söz gelimi muhatabın dikkati yersiz bilgilerle dağıtılmaz. Kur'an anlatırken peygamberleri veya karşısındaki düşmanları tarihten, efendim coğrafyadan, hatta kendi isimlerinden, peygamberlerin dışında kafirlerin kendi özel isimlerinden filan bahsetmez. Hakikat doğrudan ve mümkün olan en az kelimeyle muhataba ulaştırılır. Sadece o muhataba değil, kıyamete kadar bütün muhataplara ulaştırılsın diye zaman, tarih, coğrafya gibi hususlar hemen hemen hiç yok gibidir Kur'an'ın usul ve üslubunda. Kur'an muhatabının dikkatini dağıtmamak için isimler, tarihler, mekanlar üzerinde durmadığı gibi somut olarak indiği dönemin müminlerinden de bahsetmez. Kur'an'da söz gelimi müminlerden sadece bir Zeyd din ismi vardır. Kafirlerden bile ne Ebu Cehillerin ne diğerlerin ismi vardır. Ebu Leheb ismi vardır bildiğiniz gibi sadece. O da direkt bir isim olmaktan öte Kur'an'ın verdiği bir lakaptır. Nemrut, Firavun özel isim olmadığı gibi Ebu Leheb de aslında özel isim değil. Kur'an'ın taktığı bir takma attır, bir lakaptır, bir künyedir. Çünkü biz de karşımızdaki insanın nefsine ya da onun direkt olarak yücelttiği, tanrılaştırdığı putlarına hakaretler yağdırırsak, o putların atlarını gereksiz yere dillendirirsek, insanları ürkütürüz. Ayrılmaya, ihtilafa, dikkatlerin dağılmasına, tartışma zeminine kaymaya sebep olabiliriz. Biz isim vermeden de karşımızdakinin şirk unsuruna giden özellikleri varsa onları temizlemenin yolunu mutlaka bulabilmeliyiz. O yüzden Kur'an'dan alacağımız çokça hikmetler, çokça ilkeler vardır. Bunları Kur'an bize verecektir. Ramazan ayı aynı zamanda Kur'an ayıdır. Bu ayda indirilen Kur'an bize kendisini çağırmakta, ölmeye yüz tutmuş ruhi, vicdani, ibadi yönlerimizin tekrar yenilenmeye, revizyona tabi tutulmasına, tevbelerle, gözyaşıyla, nafile ibadetlerle, bolca ikramlarla ve maddi özelliklerden imkan nispetinde sıyrılıp açlığı, midemizin, maddemizin, dünyamızın önemsiz olduğunu kavrayabileceğimiz şekilde yaşayarak ruhumuzu daha çok doyurmaya, tatmin edip gıdalandırmaya ayıracağımız, dolayısıyla Kur'an'ın hazinelerine bolca müracaat edeceğimiz fırsatlı günler olduğunu ifade etmiş olalım. Dolayısıyla Kur'an'a her an yeni bir eda ile, taze taze şimdi iniyor anlayışıyla davetçi ve tebliğci daima müracaat etmeli ve ondan bağını, irtibatını koparmamalı, hayat boyunca Kur'an talebeliğini meslek ve şiar edinmelidir. Yoksa davetçi tıkanıp kalacaktır, ilahi yardımdan da uzak olabilecektir, davet ettiği esaslar da mümkün ki Kur'an'la direkt uyum içinde olmayabilecektir. Yine davet ve tebliğ usulü olarak insanlara hayırlı ve faydalı şeyler söylemek gerekiyor. Tebliğ için bile olsa gereksiz sözler, söylenmese de olabilecek ifadeler, boş, gereksiz malayaniler olmamalıdır. Buhari'nin rivayet ettiği hadis-i şerifi hemen hepiniz bilirsiniz. Men amene billahi vel yevmil ahiri felyekul hayran evli yasmut. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin veya konuşmasın, sussun. Hayır, iyi, güzel, hak, doğru, meşru sözler demektir. İnsana dünya ve ahiret açısından birbirinden dünyayı ahireti koparmadan güzel, fayda, iyilik sağlayan konuşmalardır hayır. Dolayısıyla tebliğ için bile olsa gereksiz, lüzumsuz, boş, malayani sözlerin söylenmemesi, bu sözler söylenince tebliğden uzaklaştığımızın bilinmesi gerekecektir. Yine tebliğ usulü olarak aksi gerekmediği müddetçe sevindirici, müjdeleyici, cazip sözler söylemeliyiz. Az önce de değişik vesileyle söyledim. Ne diyor hadis-i şerifte? Yessiru ve la tuassiru, beşşiru ve la tuneffiru. Yani kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin deniyor. Yine ayrı bir hadis-i şerifte, tatlı bir söz, maruf bir söz, bir sadakadır deniliyor. Hem emri bil maruf özelliğine giren, hem de münasip, uygun tarzda söylenmiş, gönül alıcı bir sözün, muhataba verilecek hususlardan, infak özelliklerinden, en güzellerinden biri olduğunu hadis-i şerifte bize öğretiyor. Evet, yine muhatabın psikolojik durumuna uygun sözler söylemeliyiz. Geçen hafta da bunun üzerinde kısmen durduğumu zannediyorum. Düğün evinde, eğlence gününde matemden, ölümden, acıklı şeylerden bahsetmek veya cenaze evinde neşeli fıkralar ya da insanların hoşlanabileceğini düşündüğümüz tatlı sözlerden bahsetmek herhalde yakışık olmaz. Muhteva güzel bile olsa konuma uygun olmalı. Hangi konu için toplanıldıysa, insanların psikolojik yapısı neye uygunsa, ona ait doğrular, ona ait güzellikler ortaya konulabilmelidir. Evet, dinin güzel söz, emri bil maruf, nehyanil münker konusundaki usullerini anlatmaya devam ediyordum. İnsanlara yine aktualiteden, eski bilgilerinden yola çıkarak güncelleştirilen örneklerle hitap edebilmek, karşımızdaki insanın kültürü, ilgisi, mesleği, branşı, yaşadığı çevre, etnik özelliği, kültürel farklılıkları dikkate alınarak onlar İslam'ın karşı çıkmadığı hususlar olduğu müddetçe onlardan örnekler, onlardan dayanaklar bularak mesajımızı verebilmek daha etkili olacak, dinin tavsiyesine uygun olacaktır. Yine bıktırmaksızın tekrar etmek, mesajı değişik vesilelerle, benzer güzelliklerle insanlara iletmek, kıssa ve meselelerden, örnek ve temsillerden yararlanmak, yine Kur'an'ın tavsiye ettiği davet usullerinden biridir. Din tekrara önem verir. İnsan tekrardan çokça etkilenir. Fıtratımız, fiziksel özelliklerimiz, gözümüzün, kulaklarımızın, burun deliklerimizin, ellerimizin, ayaklarımızın tümüyle vücudumuzu dikey olarak ortaya bölseler, aynen tıpatıp eşit olduğunu, dolayısıyla sağ tarafımızla sol tarafımızın tümüyle tekrarı olduğunu, bunun da ne kadar büyük bir ahenk ve uyum olduğunu değerlendiriverelim. O yüzden Kur'an-ı Kerim bazen temel hakikatleri değişik surelerde, hatta bazen aynı surede değişik ifadelerle tekrar tekrar gündeme getirir. Çünkü insanın unutmaya meyyal yönü vardır. Tekrarların da tebliğin gerçek manada yer etmesi için özellikleri vardır. Hele Allahu Ekber gibi, Allah'ın en büyük olduğu, La ilahe illallah gibi tevhidin ifadesi, Allah'tan başka ilahın, Tanrı'nın olmadığı, hakim gücün olmadığı, günümüzde bir Müslüman açısından ne kadar tekrar edilme ihtiyacı vardır. Namaz kılan bir Müslüman olarak bile Allahu Ekber sesini, sözünü, anlamını günde 200 civarında namaz öncesinden başlayarak namaz sonrasını da katarak yüzlerce defa tekrar ediyorsak, hele namaz kılmayan insanların bu sözlere ne kadar ihtiyacı vardır? O söylemiyorsa onlara biz bir yol bulup duyurabilmeli, ister ezanla, ister ezanın içerdiği mesaj ile, ister onlarla ilişki kurduğumuz yöntemleri kullanarak kişileri sadece Allah'ın en büyük olduğuna, başka ilahlardan koparıp sadece tek ilah olan Allah'a kulluk yapmasına ısrarla tekrar tekrar vesilelerden yararlanarak davetimizi, mesajımızı sunacağız. Gereksiz tartışmalardan, nefis meselesi yapılmaktan, kişinin onurunu rencide etmekten de kaçırmaya gayret edeceğiz. Muhteva ve üslup güzelliğine ulaşmaya mutlaka çalışacağız. Söz vardır ki savaşı keser, söz vardır ki başı kestirir. Söz ola kese savaşı, söz ola kestüre başı, söz ola ağılı yani zehirli aşı, bal ile yağ ede bir söz demiş bir söz ustası. O yüzden sözün özü Allah'a davettir. Allah'a davetin dışındaki sözlerin hesabı gerçekten zor verilecektir. Kendimize, çevremize, ailemize, eşimize, dostumuza verebileceğimiz şeylerin en güzeli Allah dostluğudur, Allah rızasıdır. Kim Allah dostluğuna sahip, o neden mahrum? Kim Allah'tan mahrum, o neye sahip? Davet ve tebliğ usulü hakkında sözlerimi burada toplamaya çalışıyorum. Başka bir konu aciliyet kazanmaz ise, kendi nefsimizi emri bil maruf ile unutmamak, başkalarına sunduğumuz hayrı, iyiliği kendi nefsimize de sunmak, söylediklerimizi, bildiklerimizi başkalarına anlatmaktan önce yaşamak için, beden diliyle tebliğ etmek için öncelikle kendimize düşen görevleri, yani kendi nefsimize hitap edebilmeyi, kendimizin bildiğimiz doğruları yaşamamızı, kendi nefsimizi unutmamamız gerektiğini kavram olarak işlemeye çalışacağım. Allah hepimize hakkı hak bilen, hakka tabi olan, her türlü batılı çirkinliğiyle, batıl yapısıyla tanıyan ve batıldan sakınan, konuştuğunda hayrı konuşan, yaşayınca hayrı yaşayan, başka insanlara ve kendi nefsine hakkı ve sabrı tavsiye eden insanlardan eylesin. Hepimizi Ramazan gibi bir öğretmen, Ramazan gibi bir doktor, Ramazan gibi bir vaiz, Ramazan gibi hastalıkları güzelliklere dönüştüren bir imkandan yararlanma azmi, gayreti, cehdi versin. Hayırlarla kalın, güzelliklerle kalın. Allah'a emanet olun sevgili dinleyicilerim.